Mesih ölümden diriltildiği için bizler de ölümden yaşama geçeceğiz. Bizim de yaşayan bir umudumuz var. Evet, dua edelim, başlayalım. En yücelerdeki Tanrımız, lütufkar ve görkemli olan Rabbimiz, senin adınla gelene övgüler olsun. Şimdi çarmıha giden yolda bize önderlik et diye dua ediyoruz. Kurtarıcımız ve Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla en yüce göklerde sana hozanla diyerek, hozanla diye haykırarak iman ve sevinçle seni izlememizi sağla. Yüreklerimizi hazırla, zihinlerimizi aç diye dua ediyoruz. Mesih İsa'nın adıyla. Amin. Evet. İsa Mesih'in son sözü, çarmıhtaki son sözü tamamlandı ifadesiydi. Mesih kendisine verilen görevi mükemmel bir şekilde tamamladı, yerine getirdi. Nasıl bir görev verilmişti? Adem günah işlemişti. Adem'in günahından dolayı bizler günahlı sayıldık. Ölümlü varlıklar haline geldik. Tanrı'nın suretinde, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan bizler ölümlü varlıklar olduk. Hastalanmaya başladık. Çünkü Adem Tanrı'nın antlaşmasını, Tanrı ile yapılan antlaşmayı ihlal ve ihmal etmişti. Bunun üzerine bu günahı, bu ölümü ortadan kaldırabilecek tek kişi Tanrı'nın kendisiydi. Yasayı yerine getirebilecek tek kişi, tek kişi olan Tanrı insan olup aramızda yaşadı. Ve tüm yasayı tuttu, tüm yasayı yerine getirdi. Bu işler antlaşmasını tamamladı ve çarmıhta insanın günahını, Adem'den gelen o günahı üzerine yüklendi. Hristiyanlığın müjdesi budur. Bu kadar basittir. İsa Mesih çarmıhta bizim günahlarımızı kendi üzerine yüklendi. Ve bizim yerimize haça gidip orada kurban kuzumuz oldu. Evet, Tanrı çarmıhta öldü. %100 Tanrı olan İsa Mesih ve %100 insan olan İsa Mesih çarmıhta öldü. İsa tamamlandı diye haykırdığında ve ruhunu Baba Tanrı'ya teslim ettiğinde gerçekten de ölmüştü. Ruhu bedenini terk etti ve Baba Tanrı ile birlikte olmaya gitti. Bu yüzden geride bıraktığı bedeni artık bir cesetti. Gerçek bir cesetti. Aynen diğer cesetler gibi onun da kalbi atmıyordu. O da nefes almıyordu. Beyin dalgaları yoktu. Damarlarında kan dolaşmıyordu. İsa gerçekten de ölüydü. Ve ölü bir insan olarak aciz ve çaresiz bir cesetti. O halde Mesih'in dirilişinin Mesih'in işi olduğunu söylemek biraz garip görünebilir. Şimdi o kendi kendisine gerçekten de bir ceset iken kendi kendisini diriltti mi? Böyle demiyoruz. Güçsüz olduğu düşünüldüğünde dirilişinde tamamen pasifti. Pasif bir şekilde itaat edip ölümde kaldı. Kendisini ölümden diriltmemiş, kutsal ruhun gücüyle diriltilmiştir. Yine de diriliş onun gerçekleştirdiği işin hayati derecede önemli bir parçasıydı. Evet, diriliş Mesih'in işiydi, kendisini diriltmediği halde. Evet, bunun nasıl böyle olabileceğini anlamak için dikkatimizi Pavlus'un Korintlilere yazdığı 1. Korintliler 15. bölüm 20-27. ayetlere çekelim. Şöyle diyor, oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden dirilişle bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar dirilecek. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Çünkü Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Her şey ona bağımlı kılındı sözünün her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır. Evet, Pavlus'un dirilişin önemine ilişkin yorumunda ilk Adem olarak, ilk babamız ve yeni Adem olarak İsa'nın kutsal kitaptaki karşılaştırmasını bir kez daha burada görüyoruz. Pavlus ilk Adem'le, birinci Adem'le, günah işleyen Adem'le İsa'yı karşılaştırıyor ve İsa'ya ikinci Adem diyor veya bazı yerlerde de yeni Adem dediğini görüyoruz. İlk Adem dünyaya ölüm getirmişti. Adem aracılığıyla bizler ölümlü varlıklar olmuştuk. Yeni Adem yani Mesih ise ölümden dirilişi getirmiştir. Mesih'in ölümden diriltilişi sadece Mesih'in ölümden yaşama geçişi değildir. Sizlerin de ölümden yaşama geçeceğiniz anlamına geliyor. Her biriniz öleceksiniz ve her biriniz diriltileceksiniz. İster Mesih'e inanın, ister inanmayın. Önce ona ait olanlar, yani vaftiz olmuş olanlar diriltilecek Mesih geldiğinde, daha sonra ona ait olmayanlar diriltilecek. Evet, böylece Mesih dirilişte insan yaşamına musallat olan en büyük düşmana, yani ölüme karşı zafer kazanmıştı. Burada sadece şeytan ve günah değil, ölümün kendisi üzerinde de zafer kazanan muzaffer Mesih'i görüyoruz. Bazıları buna Christus Victor diyor. Yani muzaffer, zaferli Mesih diyor. Ancak bu zafer sadece kendisi için değildi. Elçi Pavlus burada onun ilk ürün olduğunu söylüyor. Böylece dirilişte Tanrı sadece İsa'yı ölümden diriltmekle kalmamış, aynı zamanda Mesih'te olan herkesi de diriltmiştir. Arkadaşlar, ölüme karşı kazanılan bu zafere biz de katılmış oluyoruz. Mesih'in diriliş zaferine her birimiz dahil ediliyoruz. Mesih'in dirilişinin Hristiyan inancı için bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Eğer diriliş yoksa yaşamın hiçbir anlamı yoktur. O zaman yaşayıp, yiyip, içip, yaşlanıp veya gençken fark etmez bir noktada ölüp yok oluşa geçmemiz gerekir. Ama Mesih dirilmiştir. İşte bizim iyi haberimiz budur. İsa Mesih dirildi. İsa Mesih yaşıyor. Cumartesi yerine her pazar günü Hristiyanlar bir araya geliyorlar, ibadet ediyorlar. Pazar günleri bir araya gelmemizin sebebi de Mesih'in bir pazar günü dirilmiş olması. Yoksa cumartesi günleri bir araya gelip ibadetlerini sürdürüyorlardı. Evet, Mesih pazar günü dirildiği için, ölümden dirildiği için pazar günü Hristiyanlar için Rabbin günü, yani Hristiyan Şabatı olmuştur. Evet, İsa Mesih Tanrı'nın emriyle diriltilmiştir. Evet, İsa Mesih'in mezardaki pasif ve güçsüz haline benzer bir durumu ölümünden sonra mezarında yatan Lazar örneğinde de görüyoruz. Lazar, İsa hayattayken Lazar ölmüştü. Lazar hayattayken İsa'nın arkadaşıydı. 4 gün mezarda kalmıştı. Mesih geldiğinde, İsa mezara geldiğinde aradan 4 gün geçmişti. Lazar tabii ölümden diriltildiğinde buna Lazar'ın hiçbir katkısı olmamıştı. Mesih mezara gelip Lazar çık dediğinde, dışarı gel dediğinde Lazar'ın orada karar verebilecek bir durumu yoktu. 4 günlük bir ölü hava sıcakken kokuşmaya başlar, değil mi? Tabii Mesih oraya gittiğinde suni teneffüsle canlandırmıyor. Lazar, hadi Lazar kendini topla, kendine gel de demiyor. Aksine yüksek bir sesle Lazar dışarı çık diyor. Tanrı'nın oğlunun buyruğuyla Lazar'ın ölü bedeni yaşama geri geliyor. Burada özellikle bu paralelliği Lazar'ın nasıl diriltildiğini vurgulamak için aktarıyorum. Yaratılış kitabında dünyanın nasıl yaratıldığını anlatırken Musa aynen bu dili kullanıyor. Evren nasıl meydana geldi, nasıl yaratıldı? İşte yaşam ilkel balçıktaki atomların tesadüfen çarpışmasıyla mı meydana geldi? Tabii ki hayır. Her şey ilahi bir emirle, ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın buyruğuyla gerçekleşti. Tanrı yaratılış kitabında ışık olsun dedi ve karşılığını görüyoruz, ışık oldu. Kara olsun dedi ve kara oldu. Gökyüzü olsun dedi, yıldızlar, güneş vesaire olsun dedi ve oldu diye bunun karşılığını okuyoruz. Evet, ilahi buyruğun katıksız gücü ilk etapta yaşamı gerçeğe dönüştürüyor. Ve Lazar'ı ölümden yaşama getiriyor. Kutsal ruh yaratılışta oradaydı. Suların üzerinde hareket halindeydi. Yaratılış 1'de kutsal ruhun ne yaptığını görüyoruz. Ve aynı ruh İsa'nın cesedinin yattığı mezara giriyor ve ölümden yaşam çıkarıyor. Şimdi o pazar sabahı erken saatlerde İsa'nın göz kapakları aniden hareket etmeye, beyni faaliyete geçmeye, kalbi atmaya ve damarlarında kan dolaşmaya başlıyor. Kutsal ruhun gücüyle mezar kefenlerinden sıyrılıp ölüm durumundan çıkıyor ve mezara karşı zafer kazanmış olarak yaşama dönüyor. Birçoğu için ölümden dirilişin inanılması zor bir mucize. Birçok kişi dirilişin inanılması zor bir mucize olduğuna inanıyor. Tabii birçok kişi de şüphe ediyor. Şüpheciler kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da insanların öldüklerinde ölü kaldıklarıdır diyor. Dolayısıyla Hristiyanlığın popüler olarak mitolojik kabul edilen ilkeleri arasında diriliş genellikle listenin başlarında, en başlarında yer alıyor. Ancak yeni antlaşma bu konuya tamamen farklı bir şekilde bakıyor. Petrus Pentekost günü verdiği bir vaazda şöyle diyor. Tanrı ölümün acılarını dindirerek onu diriltti. Çünkü ölümün onu tutması mümkün değildi. Ölüm İsa'yı neden mezarda tutamadı? Neden ölümün bir insanı mezarda tutması mümkün değildi? Evet, ölümün İsa üzerinde hiçbir hakkı yoktu. Hiçbir yetkisi yoktu. Kutsal kitap tabii ki ölümün bir yetkisinin olduğunu, mezarın bir yetkisinin olduğunu söylüyor. Ama mezar günahlı insanın üzerinde yetkilidir. Veya mezarın veya ölümün günahlı insanın üzerinde yetkisi vardır. Ama İsa'nın üzerinde ölümün hiçbir yetkisi, mezarın hiçbir hakkı yoktu. Ölüm bir cezadır. Ölüm Tanrı'nın günah işleyen varlıklara verdiği bir cezadır. Ama İsa Mesih günahsızdı. Elbette çarmıhta bizim günahımızı üstlendiğinde günahla doluydu ama kendi günahıyla dolu değildi. Sizlerin günahını kendi üzerine yüklendi. Benim günahımı kendi üzerine yüklendi. Onun doğuştan gelen günahsızlığı ölümün onu zapt etme yetkisini reddetmiştir. Bu yüzden İsa Mesih mutlaka ve mutlaka dirilecekti. Ölümden dirilmemesi imkansızdı. Ölümün, mezarın İsa Mesih üzerinde hiçbir hakkı, hiçbir yetkisi yoktu. Çünkü Mesih gerçekten de günahsızdı. Günahsız olan tek insandı. Ölüm günahsız bir insanı nasıl mezarda tutabilir? Kesinlikle tutamaz. İşte İsa Mesih'in ölümden dirilmesi tüm iddialarını doğruluyor. Yeni antlaşma bize İsa'nın suçlarımız yüzünden teslim edildiğini ve aklanmamız için diriltildiğini söylüyor Romalılar'da. Evet, suçlarımız için, suçlarımız yüzünden teslim edildiğini ve aklanmamız için diriltildiğini okuyoruz. Evet, o bizim aklanmamız için yaşadı, aklanmamız için öldü ama aynı zamanda bizim aklanmamız için, doğru kılınmamız için dirildi, yani diriltildi. Aklanma yoluyla Tanrı tarafından doğru kılınmamız İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla yaptığı işe dayanıyor. Biz kendi başımıza işlerle, kendi yaptığımız işlerle, sevaplarımızla, iyi işlerimizle, kendi çabalarımızla, çalışmalarımızla kurtulamayız. Bütün işi yapan Tanrı'nın kendisidir. Tanrı bu kararı veriyor ve Mesih'i yeryüzüne gönderiyor ve bu şekilde bizim günahımızı yüklenmek üzere çarmıha kadar gidiyor ve çarmıhta günahımızı üzerine yükleniyor. İşte bizim kurtuluşumuz Mesih'in bu işine dayanıyor. Peki İsa'nın ölümden dirilişi bizim aklanmamızla nasıl bağlantılı? Eğer İsa Mesih kusursuz bir itaat yaşamı sürmüş ve ölümüyle kendisini ilk ve son kez kusursuz bir kurban olarak sunmuş olsaydı, bu kurbanın Tanrı'yı hoşnut ettiğini nereden bilecektik? Tabii ki bir kurban sunusunun, yani kurban kesildiğinde kurbanın kurbanı kestiğini sunduğunuz kişi tarafından kabul edilmesi lazım. Eğer İsa Mesih bizim çarmıhta paskal veya fısıh kuzumuz ise, kurban kuzumuz ise ve bu Mesih'in ölümüyle ve gömülmesiyle bu tamamlandıysa kabul edildiğini nasıl biliyoruz? Nereden bilecektik? Evet, onun sunusunun Baba Tanrı'nın günaha karşı öfkesini gerçekten yatıştırdığını nasıl bilebilirdik? İsa'nın ölümden dirilişi Baba Tanrı'nın Mesih'in kusursuz kurban sunusunu kabul etmiş olduğu anlamına geliyor. Mesih'in ölümde kalmaması, çürümemesi, ölümden yaşama geçmiş olması Tanrı'nın, Baba Tanrı'nın Mesih'in o kurbanını kabul ettiği, o sunuyu kabul ettiği ve bundan tatmin olduğu anlamına geliyor. Tanrı'nın, bu nedenle Baba Tanrı Mesih İsa'nın kurban sunusunu kabul ederek üzerimizden günahın lanetini tamamen kaldırmıştır. Bu nedenle hiçbirimiz, hiçbir şeriatın, hiçbir yasanın bizi zorlayacak, bizi bir şekilde şunu yaparsan kurtulursun, şu kadar yürürsen, bu kadar yemek yersen veya yemezsen, şuna dokunmazsan kurtulacaksın veya sevap işleyeceksin tarzında hiçbir yasa bizleri sınırlayamaz. Çünkü bizler yasa altında değil veya bu işler yasası altında değil veya şeriat yasası altında değil, bizler Mesih'in lütuf yasası altındayız. Bizler derken tüm insanlıktan bahsediyorum. Tüm insanlık Mesih'in çağrımını açıkça görmeli. Eğer tek bir Tanrı varsa ki biz bir tek bir Tanrı olduğuna iman ediyoruz. Biraz önce okuduğumuz İznik iman açıklamasında da bunu çok açık bir şekilde ikrar ettik, beyan ettik. Eğer tek bir Tanrı varsa ve bu Tanrı insan olup aramızda yaşamaya karar vermişse böyle bir şey yapmaya gücü yeter mi? Biz bunu yaptığını görüyoruz ve biz bunu yaptığını Mesih'in dirilişiyle de anlıyoruz. Evet, Mesih çürümezliğe diriltildi. Elçi Pavlus şöyle yazıyor. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir, düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir, zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir diyor. Zayıf olarak gömülür ve güçlü olarak diriltilir. Pavlus burada cesetlerin üzerinde meydana gelen çürümeden söz ediyor. Bu Lazar'ın öyküsünde daha da belirginleşmiştir. İsa Lazar'ın mezarının girişindeki taşın kaldırılması buyurulduğunda Lazar'ın kız kardeşi Marta, Rab şu anda bir koku var çünkü o dört gündür ölü diyor. Tabi burada işte şu anda bir koku varı biraz daha böyle nazik bir şekilde çevirmişler. Böyle doğrudan çevirdiğimizde leş gibi kokuyor diyor. Evet, leş gibi bir koku olduğunu görüyoruz. Dört günlük bir ölüden böyle leş gibi bir koku geliyor. Aslında evet, bedenin çürümesiyle birlikte gelen bir pis bir koku olduğunu görüyoruz. Kendisini Lazar'ın ölümünde de gösteriyordu bu koku. Şimdi ancak Pavlus sadece çürüyüp bozulmadan değil, aynı zamanda çürümezlikten de söz ediyor. İsa ölümden dirildiğinde bu sadece bir canlandırma değildi. İsa'nın bedeni ölmeden önce olduğu gibi değildi. Elbette mezara giren bedenle çıkan beden arasında bir devamlılık, bir süreklilik vardı. İsa öldükten sonra yine aynı bedenle ama yüceltilmiş bir bedenle dirildi. Aynı görünüyordu, çivi mızrak benzeri bedeninde o yara izleri, kırbaç izleri hala tanınır durumdaydı. Onu görenler hemen kim olduğunu tanıyabiliyorlardı, anlayabiliyorlardı. Ancak bedeninde çarpıcı bir değişikliği de fark etmişlerdi. İsa dirildiğinde bedeni sadece onarılmamış ama aynı zamanda yüceltilmişti. Evet, ölümden dirilenlerin ilk örneği Mesih'tir. Eğer size ne olacağını, ölümden sonra ne olacağını merak ediyorsanız bu açıklamaları çok iyi okumanızı tavsiye ediyorum. Sizler de aynı çürümez bedenlerle diriltileceksiniz. İsa'nın yaşamı boyunca devam eden aşağılanma düzeni, o mezardan çıktığında muazzam bir şekilde tersine dönmüştü. Onun ölümden dirilişi dramatik bir yüceltilişin ilk adımıydı. Evet, Pavlus bedenin çürümezlik içinde diriltildiğini söylediğinde İsa'nın mezarından çıkan bedenin asla çürümeyeceğini ya da asla bozulmayacağını kastediyordu. Aynı şekilde bedenlerimiz yeni yaşama diriltildiğinde bir daha asla bozulmayacaklar. Evet, bir daha asla zamanın ve hastalığın tahribatına maruz kalmayacağız. Çürümez bedenlere sahip olacağız. Yüceltilmiş bedenlere sahip olacağız. Pavlus ayrıca bedenin onursuzluk içinde ekildiğini, yücelik içinde diriltileceğini söylüyor. Yüceltilmiş insan bedeninin neye benzediğini bilmiyorum ama şimdiki bedenden farklı olacağını biliyoruz. Pavlus yine 1. Korintliler 15. bölümün başlarında şöyle yazmıştı. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti, balık eti başka, başka başkadır. Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından, yıldız yıldızdan farklıdır. Evet, Pavlus etrafımızda görkemin kademelerini, aşamalarını gördüğümüzü söylüyor. Henüz görmediğimiz şey insanlığın yüceltilmiş halidir. Biz görkemin çeşitli aşamalarını görüyoruz ama insanın henüz ölümden yaşama geçişini Mesih dışında görmedik. Bunu yargı günü denen veya eskaton veya son veya bazılarının kıyamet dediği o son günde göreceğiz. Evet, sonra düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir, zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir diyor. Kutsal kitap insanlığa şekil verenin insanlığa şekil verenin yaratana övgüler sunuyor. Şekil veren yaratana övgüler sunuyor. Evet, mezmur yazarı müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi biliyorum diyerek Tanrı'yı överken yine başka bir mezmurda ey Rab, sonumun ve günlerimin sınırının ne olduğunu bilmemi sağla, ne kadar eksik olduğumu bilmemi sağla diyor. Evet, hem mükemmel yaratılmışım hem de eksiyim. Ne kadar eksik olduğumu bilmemi, anlamamı sağla diyor. Kendi yaşamlarınızı, sınırlarınızı bir düşünün. Böyle bir dünyada bu zayıf ve çelimsiz bedenlerimizle başımıza gelen tüm hastalıklar, rahatsızlıklar ve kazalarla birlikte bu dünyada, bu gezegende 70 yıldan fazla hayatta kalabildiğimize şaşırmamız lazım. Her saniye ölüme bir kalp atışı kadar yaklaşıyoruz. Çünkü bedenimiz temelde zayıftır. Bedenlerimiz ölmek üzere, yok olmak üzere yaratılmadı. Ama günahtan o kadar etkilendik ki mutlaka ölmemiz gerekiyor. Yaşamımızı sonsuza kadar sürdürebilecek kapasiteye sahip değiliz. Mezmur 90 şu hatırlatmayı yapıyor. Yaşadığımız günler 70 yıldır ve eğer güçle zorlarsak 80 yıl yaşayan varsa yine de gururları uğraş ve kibirle doludur. Çünkü çok çabuk geçer ve uçup gideriz diyor. Evet, İsa Mesih'in ölü bedeninin insan bedeninin zayıflığıyla mezara konması gibi biz de gerçekten zayıflık içerisinde ekildik. Ama mezardan dışarı çıkan beden bu zayıflığı geride bıraktı. Evet, İsa'nın dirilen bedeni güç ve kuvvetle dışarı çıktı ve bizlere de bir umut verdi. Evet, Pavlus şöyle açıklıyor. Korintlilerde doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olarak, doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz diyor. Evet, işte İsa Mesih'in dirilişiyle yapmış olduğu işin ana noktası şudur. Dirilişiyle bize yeni bir insanlık vermiştir. Mesih ölümden dirilerek bize gerçekten nasıl insan olmamız gerektiğini öğretmiştir. Evet, insan günaha düşmeden önce Tanrı'nın suretinde yaratılmıştı. Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Tanrı'nın suretini taşıyanlarız. Tanrı'nın görünümünü taşıyanlarız. Ama günahtan dolayı o sureti zedeleyenler olduk. O sureti öldürenler konumuna geldik. Tanrı'nın suretinden de uzaklaştık. İsa Mesih ise dirilişiyle halkına Tanrı'nın orijinal suretini, orijinal benzeyişini geri veriyor ve onları sonsuz yaşama hazırlıyor. Evet, Pavlus sözlerini şöyle tamamlıyor. Yine 1. Korintliler 15'in sonlarında. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Bazıları bununla ilgili kilisenin sırrı veya kilisenin gizemi veya İncil'in gizemi diye kitaplar yazıyor. Evet, işte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olacak, çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Evet, dirilişin amacı şudur. Baba Tanrı İsa Mesih'i kutsal ruhun gücüyle sadece kendi söylediklerinin doğrulanması için değil, bizim için de diriltmiştir. İsa Mesih sizler için diriltildi. Sizlerin çürümez bedenlere sahip olmanız için diriltildi. Ama aynı zamanda bugün onun doğruluğu size sayıldı. Sizin doğruluğunuz sayıldı. İsa bu şekilde diriltilen, yüceltilmiş bir halde ortaya çıkarılan ilk kişidir ama son kişi de olmayacaktır. Mesih İsa'da olan herkes bu diriliş yüceliğine paydaş olacaktır. İşte umudumuz budur. Bizler bu dirilişe sahibiz. Bizler Mesih geldiğinde hem onu yüz yüze göreceğiz hem de çürümez bedenlerle Tanrı'yla yüz yüze geleceğiz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.